Ayrım 42, Otel, Arthur Hailey. Sayfa 391. Cuma. 1. Bölüm. Peter McDermott, Croydon Dükü ve Düşesi'nin otelin baş dedektifi Ogilvy'yi tortop edip paketleyerek St. Gregory'nin damından kenara doğru yuvarlamalarının nedeninin anlaşılır olduğunu düşündü. Aşağıda bir insan denizi yukarı bakıyordu. Ama birkaç metre ötede Curtis O'Keefe ve Warren Trent'in kan lekeleri içindeki kılıçlarla düello etmeleri hem çok garip hem de dehşet vericiydi bir bakıma. Peter Yoles'ın bir merdiven aralığından onları seyretmesine rağmen neden durdurmaya kalkmadığını merak ediyordu doğrusu. Sonra Peter polisin içinde tek bir yumurtanın kırılıp açılmak üzere olduğu dev bir kuş yuvasına bakmakta olduğunu anladı. Bir saniye sonra yumurtanın içinden kocaman bir serçe çıktı. Serçenin suratı Albert Wells'in keyifli yüzüydü. Ama şimdi Peter'ın dikkati damın kıyısına çevrilmişti. Kurtulmak için direnen Kristin Ogilvy'nin paketine takılmıştı. Marsha Prescott Croydon'lara ikisini de aşağı itmekte yardım ediyordu. Aşağıdaki insan seli ağzı açık yukarıdaki olaylara bakarken Yolus bir kapıya dayanıp esnedi. Peter Kristen'i kurtarmayı umuyorsa kendisinin harekete geçmesi gerektiğini düşündü. Ama hareket etmek isteyince ayakları kıpırdamadı. Sanki tutkala yapışmıştı. Gövdesi ileri doğru atılırken bacakları vücudunun üst kısmını izlemeyi reddediyordu. Bağırmak istedi sesi çıkmadı. Gözleri anlatılmaz bir çaresizlik ve müthiş bir üzüntü içinde Kristen'inkilerle karşılaştı. Birden Croydon'lar, Marsha, O'Keefe ve Warren Trent durdular. Hepsi bir ses dinliyorlardı sanki. Albert Wells olan serçe kulağını dikti. Şimdi Ogilvy, Yolus ve Kristin de aynı şeyi yapıyorlardı. Bir şeyi dinliyorlardı ama neyi? Sonra Peter duydu. Dünyadaki bütün telefonlar çalınıyormuşçasına müthiş bir şamata vardı. Ses yaklaştı, şişti ve hepsini içine alacakmış gibi oldu. Peter elleriyle kulaklarını kapadı. Birbirine uymayan bu kötü seslerin çınlaması daha da arttı. Adam gözlerini kapadı, sonra da açtı. Apartmanındaydı. Baş ucundaki çalar saat sabahın 6:30'unu gösteriyordu. Birkaç dakika öylece yatarak karmakarışık ve vahşi düşün etkilerini silmeye çalıştı. Sonra da sallana sallana banyoya gitti. Bir dakika kadar soğuk suyu açarak duşun altında durmaya zorladı kendini. Duştan iyice uyanmış olarak çıktı. Üstüne bir bornoz geçiren Peter mutfak bölümüne geçerek kahveyi ateşe koydu. Sonra telefona giderek otelin numarasını çevirdi. Peter'ı gece müdürüne bağladılar. Adam ona çöp yakma odasında bulunan bir şeyle ilgili herhangi bir mesaj bırakılmamış olduğunu söyledi. Gece müdürü yorgun bir sesle "Hayır" dedi. "Bizzat ben gidip kontrol etmedim. Ama Mr. McDermott istiyorsa hemen aşağı iner, sonra da ona sonucu telefonla bildirirdi." Peter yorucu bir iş gününün sonuna doğru beklenmedik anda ortaya çıkıveren bu işe adamın canını sıkıldığını anlıyordu. Çöp yakma odası alt bodrumda bir yerlerdeydi, değil mi? Telefon çaldığı zaman Peter tıraş oluyordu. Gece müdürü çöp yakma işçisi Graham'la konuştuğunu ama adamın McDermott'un istediği kağıdı bulamadığını özür dileyerek söylediğini bildirdi. Artık kağıt bulunacağı da pek benzemezdi ya. Müdür Graham'ın ve kendisinin gece mesaisinin bitmek üzere olduğunu da sözlerine eklemeyi unutmadı. Peter daha sonra olumsuz haberi Yolus'a ileteceğine karar verdi. Önceki gece otelin kamu hizmetinde elinden geleni yaptığını hatırladı. Aynı şey bugün de devam ediyordu. Ama gerisi artık polisin görevi olmalıydı. Peter kahvesini yudumlar ve giyinirken beynindeki en önemli iki konuyu düşünüyordu. Biri Kristin, öbürü de eğer varsa St. Gregory'deki geleceğiydi. Dün geceden sonra başına ne gelirse gelsin, Kristin'in de bunun bir parçası olmasını dilediğini anlamıştı. Bu düşünce onda gitgide yer etmişti. Artık kesin ve açıktı. Başkasının kendisine aşık gözüyle bakacağını düşündü. Oysa en derin duygularını kesinlikle kendi kendine bile açıklamaktan kaçıyordu. Bir zamanlar sevgi ve aşk olduğunu sandığı şeyin kül haline geldiğini görmüştü. Belki de umutla bir işe başlamak bilinmeyen bir sonuca doğru el yordamıyla ilerlemek çok daha doğruydu. Peter Christie'nin yanında kendini rahat hissettiğini söylemesinin pek de romantik olmayacağını düşündü. Ama bu gerçekti. Bir bakıma da rahatlatıcıydı. Aralarındaki bağların zaman geçtikçe zayıflamak şöyle dursun daha da güçleneceğine inancı vardı. Christie'nin de duygularının kendisininkilere benzediğine inanıyordu. İçgüdüsü ona tam önünde duran şeyi delicesine bir lokmada yememesini, tadını ala ala damağında ezmesini söylüyordu. Otele gelince hoş ve önemsiz bir küçük adam diye tanıdıkları Albert Wells'in St. Gregory'nin yönetimini eline alan ya da bu sabah alacak bir dev olduğunu kavramak şimdi bile çok güçtü. Yüzeyden bakılırsa Peter'ın durumunun beklenmeyen bu gelişme yüzünden güçleneceği ihtimali düşünülebilirdi. Küçük adama dostça davranmış, adamın da kendisinden hoşlandığı kanısına kapılmıştı. Ama hoşlanmak ve işle ilgili kararlar vermek birbirinden o kadar ayrı şeylerdi ki. En hoşlandığınız ve tatlı kişiler bile istedikleri zaman çok sert, insafsız olabilirlerdi. Hem sonra Albert Wells'in de bizzat oteli yönetmesi pek akla yakın gelmiyordu. Onun yerine işi ele alacak olan adamın otelde çalışanlar konusunda kesin görüşlere sahip olması gerekiyordu. Daha önce de yaptığı gibi Peter olaylar ortaya çıkmadan kaygılanmamaya karar verdi. New Orleans'ın dört bir yanında saatler 7:30'u çalarken Peter McDermott, Pitania sokağındaki Prescott malikanesine taksiyle geldi. İncelikle yükselen sütunların ardında büyük beyaz ev sabah güneş altında çok soylu duruyordu. Çevrede hava taze ve serindi. Hala tan atmadan önceki hafif bulanıklığın izlerini taşıyordu. Manolyaların kokusu duyuluyordu. Çimenlerin üstünde hala çiğ vardı. Sokakla ev çok sessizdi ama St. Charles Caddesi ile daha uzaklardan uyanmaya başlayan şehrin sesleri geliyordu. Peter tarhların arasından kıvrıla kıvrıla giden eski kırmızı tuğladan kaplı yoldan geçti. Terasın merdivenlerinden çıkarak iki kanatlı kapıyı vurdu. Çarşamba gecesi yemeği dağıtan uşak Ben kapıyı açtı ve Peter'ı saygıyla selamladı. "Günaydın efendim, içeri buyurun lütfen." İçeri girdikleri zaman Miss Marsha sizi galeriye çıkarmamı istedi. Birkaç dakikaya kadar yanınızda olacak dedi. Ben önden gidiyor ve yol gösteriyordu. Geniş kıvrıla kıvrıla yükselen merdivenleri çıktılar ve çarşamba gecesi yarı karanlıkta Peter'ın Marsha ile birlikte geçtiği duvarları fresk kaplı koridorda yürüdüler. Peter kendi kendine bu iş kısacık bir süre önce mi oldu diye sordu. Gündüz ışığında galerinin daha önce de olduğu gibi düzenli ve davetkar bir görünüşü vardı. Kabarık minderli iskemleler, içinde parlak renkli çiçeklerin bulunduğu saksılar duruyordu. Öne çıkıp aşağı bakıldığında bahçede iki kişilik bir kahvaltı sofrasının hazırlandığını görmek mümkündü. Peter sordu, ev halkı benim için mi bu kadar erken kalktı? Ben hayır efendim dedi, biz burada erken kalkarız hep. Mr. Prescott evde olduğu zamanlar geç kalkmaktan hiç hoşlanmaz. Hep günün başlangıcını kaçırmaya günler yetmezler. Görüyor musun? Babamın birçok yönden sana benzediğini söylememiş miydim? Marsha'nın sesini duyan Peter döndü. Genç kız sessizce Ben'in arkasından içeri girmişti. Peter çiğ ve güllerle karşılaşmış gibi bir duyguya kapıldı. Genç kız sanki güneşle birlikte doğmuştu. Marsha güldü. Günaydın. Ben, lütfen Mr. McDermott'a bir absinthe suisse verin dedikten sonra da Peter'ın koluna girdi. Peter, ne olur az koyun ben dedi. Absinthe suisse'in New Orleans türü kahvaltıyla iyi gideceğine eminim ama bu sabah yeni patronumla ayık kafayla karşılaşmak istiyorum. Uşak güldü. Peki efendim. Masaya oturdukları zaman Marsha, demek bunun için sen derken Peter cevap verdi. Tabanları yağlayıp neden kaçtığını soracaksın değil mi? Ama o yüzden değildi. Adam Croydon'ların adını söylemeden kaza ile ilgili soruşturmayı anlatırken kızın gözleri büyüdü. Marsha'nın sorularına cevap vermeyi reddetti ama genç kıza ne olursa olsun bugün bir haber çıkacak nasılsa dedi. Kendi kendine de düşünüyordu. Şimdiye kadar Ogilvy'nin New Orleans'a getirilmiş olması ve sorgusunun yapılması gerekiyordu. Eğer tutuklu kalırsa suçlanması gerekecek ve duruşmaya da çıkarılacaktı ki bu durum basının dikkatlerini onun üstüne çevirecekti. Böylece kaçınılmazlıkla Jaguar'dan da bahsedilecek, parmaklar Croydon'lara çevrilecekti. Peter önüne konan tüy gibi görünüşlü absint suisten bir yudum alarak tattı. Barmenlik günlerinden bu karışımı hatırlıyordu. Bir tutam kokulu ot, yumurta akı, krema, arpa şurubu ve bir kahve kaşığı rakı. Bunu pek az tatmış, içkiyi hazırlamakla yetinmeyi yeğlemişti. Karşısında oturan Croydon dükü ve düşesi Ogilvy kendilerini bu şekilde suçladıktan sonra da suçsuz rolüne devam edecekler miydi? O günün sonuca başlayacağı sorulardan bir başkasıydı bu. Ama kuşkusuz eğer yazmışsa bile düşesin notu kaybolmuştu. Otelden hiç olmasa bu konuda ses çıkmamıştı ve Booker T. Graham'ın çoktan mesaisini bitirmiş olması gerekiyordu. Ben Peter'la Marsha'nın önüne melez kremasıyla yapılmış Evangeline peyniri koydu. Peynirin üstü de meyveyle süslenmişti. Peter bunu zevkle yemeye başladı. Marsha daha önce bir şeyler söyleyecekti sanırım, otelle ilgili şeyler dedi. Evet, ağzı peynir ve meyve dolu olan Peter, Albert Wells'i anlattı. Yeni mal sahipliği bugün resmen açıklanacak. Buraya gelmeden önce telefon edip haber verdiler. Telefon Warren Trent'ten geliyordu. Mesajda Peter'a Montreal'den St. Gregory'nin yeni sahibinin mali temsilcisi Mr. Dempster'ın New Orleans'a gelmek üzere olduğunu bildirmişti. Mr. Dempster New York'a inmişti bile. Oradan bir Eastern Hava Yolları'na ait uçağa binerek öğleye doğru otele varacaktı. Adama daire ayrılması gerekiyordu. Eski ve yeni yönetim gruplarının saat 11'de bir deneme toplantısı yapmaları kararlaştırılmıştı. Peter'a da istendiği anda bulunabilmesi için el altında olması bildirilmişti. Warren Trent'in sesi şaşırtıcı şekilde ve hiç üzgün gelmiyordu. Hatta son günlerdekinden daha keyifli denebilirdi. Peter merakla Warren Trent'in St. Gregory'nin yeni sahibinin otelde bulunduğundan haberli olup olmadığını düşündü. Resmi bir devir yapılmadan önce hala eski yönetime sadık kalması gerektiğini düşünen Peter, bir gece önce Kristin, Albert Wells ve kendisi arasında geçen konuşmayı adama anlatmıştı. Warren Trent evet demişti biliyorum. Sanayi ve Tüccar Bankası'ndan Emil Dumeyer dün gece bana telefon etti. Wells adına benimle görüşmeyi yaptı. O zaman işler gizlilik içindeydi ama şimdi gizli yanı kalmadı herhalde. Peter Curtis, O'Keefe ve arkadaşı Miss Lash'in St. Gregory'den o sabah ayrılmaları gerektiğini de biliyordu. Otel çok önemli kişilerin bir takım işlerini yaptığı gibi onlara da uçaklarında yer ayırtmıştı. Miss Lash Los Angeles'a uçacaktı. Curtis O'Keefe'in ise New York ve Roma üzerinden Napoli'ye gitmesi gerekiyordu. Marsha bir sürü şey düşünüyorum dedi. Bana bunlardan hiç olmasa bazılarını söylemeni isterdim. Babam kahvaltıda konuşmaktan hoşlanırdı ama annem hiç ilgilenmezdi. Ben ilgileniyorum. Peter güldü, sonra da günün nasıl geçeceğini umduğunu ona anlattı. Konuşurlarken peynir kaldırılmış, yerine nefis pişirilmiş yumurtalar konulmuştu. Beyazlarına iyice sarılmış iki yumurta enginar çanaklarının içine oturtulmuştu. Üstlerine de insanın iştahını kamçılayan kremalı ıspanak püresi ve Hollanda usulü sos dökülmüştü. Peter'ın önüne bir kadeh de pembe şarap kondu. Marsha bugün çok işim olacak derken ne söylemek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Ben de senin geleneksel bir kahvaltıyla ne anlatmak istediğini çok iyi anladım. Peter arkalarda dolanıp duran kahya kadın Anna'yı gördü. Kadına nefis, elinize sağlık diye bağırdı. Anna bu sözlere güldü. Daha sonra mantarlı bonfile, sıcak Fransız ekmekleri ve marmelat gelince Peter şaşkınlıkla soludu. Kaygıyla pek emin değilim ama derken marşa atıldı. Daha krep, süzet ve sütlü kahve var. Eskiden büyük çiftliklerin bulunduğu çağlarda buradakiler Avrupalıları sabah kahvaltılarıyla alay eder, kahvaltıyı iyi yemek yemek için bir fırsat sayarlardı. Peter, sen de bunu bir fırsat haline getirdin. Bunu ve daha birçok şeyi. Seni tanımak, tarih derslerini dinlemek, burada seninle olmak, hiçbir zaman unutamayacağım şeyler. Bana veda eder gibi bir halim var. Veda ediyorum Marşa. Doğrudan kızın gözlerinin içine baktı, sonra da gülümsedi. Krep süzeti yedikten hemen sonra gidiyorum. Bir sessizlik oldu, sonra Marşa sanmıştım ki dedi. Peter uzanarak masanın karşısındaki Marşa'nın elini eliyle örttü. Belki ikimiz de ayıkken düş görüyorduk. Hiç kuşkusuz öyle oldu bu. Ama gördüğüm düşlerin en güzeliydi diyebilirim. Ama neden böyle olması gerekli sanki? Peter tatlılıkla cevap verdi. Bazı şeyler anlatılamaz. Birinden ne kadar hoşlanırsan hoşlan, ne kadar seversen sev, neyin daha iyi olacağı sonucuna varmak sorunu vardır ortada. Peki benim yargımın değeri yok mu? Marşa, benim kendiminkine güvenmem gerekiyor. İkimiz için de bu gerekli. Bir yandan da düşünüyordu, gerçekten öyle miydi? Gerçekten inanılır ve güvenilir miydi acaba? İçgüdüsü daha önce inanılmaktan çok uzak olduğunu ispatlamıştı. Belki şu anda yıllar sonra hatırlayıp hayıflanacağı bir hata yapıyordu. Gerçeği çok geç öğrendikten sonra neye kesinlikle güvenmek gerekirdi? Marşa'nın ağlamaya başlayacağını hissediyordu yavaşça. Özür dilerim dedikten sonra koşar adım galeriden uzaklaştı. Peter orada tek başına oturmuş, daha az açıklıkla konuşması, bu yalnız kıza karşı duyduğu tatlı duygulara göre sözlerini ayarlaması gerektiğini düşünüyordu. Kızın geri dönüp dönmeyeceğini merak etti. Birkaç dakika sonra Marşa görünmeyince Anna geldi. ''Kahvaltıyı yalnız başınıza bitireceksiniz gibime geliyor efendim. Miss Marşa buraya bir daha gelmeyecek sanıyorum.'' Peter sordu, ''Marşa nasıl?'' Odasında ağlıyor. Anna omuz silkti. Bu ilk değil, sonuncusu da olmayacak herhalde. İstediklerini elde edemeyince hep böyle olur. Bonfile tabaklarını aldı. Ben size kahvaltının geri kalanını vereceğim. Genç adam başını salladı. Hayır, teşekkür ederim. Gitmem gerek. Peki öyleyse sadece kahveyi getireyim. Geride ben bir şeyler yapıyordu ama sütlü kahveyi getirip Peter'ın yanına koyan Anna oldu. ''Sakın kaygılanmayın efendim, biraz sakinleşince ben elimden geleni yaparım. Miss Marsha'nın kendisini düşünmek için belki çok fazla vakti var. Babası buraya daha sık gelse işler daha değişik olabilir. Ama babası gelmiyor işte, hatta gelmez bile diyebilirim.''
''Çok anlayışlısınız.''
Peter Marsha'nın kendisine Anna hakkında anlattıklarını hatırladı. Anna'nın genç bir kızken pek az tanıdığı bir adamla nasıl evlenmeye zorlandığını ama bu evliliğin mutluluk içinde Anna'nın kocası geçen yıl ölene kadar 40 yıl devam ettiğini düşündü.
Peter, kocanızın çok iyi bir adam olduğunu duydum dedi.
Kocam mı? Kahya kadın gıdıklanmış gibi bir ses çıkardı. Ben hiç evlenmedim ki. Hayatım boyunca evlenmedim. Kızım ben, yani öyle sayılırım.
Oysa Marşa ne demişti? Anna ile kocası bizimle birlikte orada otururlardı. Hayatım boyunca tanıdığım en iyi, en tatlı adamdı. Mükemmel bir evlilik varsa bu da onlarınkiydi işte.
Marşa Peter'a kendisiyle evlenmesini istediğini söylediği zaman tartışmada haklı çıkmak için bu görüntüyü çizmişti demek. Anna hala gülüyordu.
Ulu tanrım, demek Miss Marşa size de bütün masallarını anlatmış. Bir sürü şey uydurur zaten, çokluk rol yapar. Onun için size kaygılanmayın diyorum ya.
Anlıyorum. Peter pek de anladığından emin değildi ama üstünden bir yük kalkmışçasına ferahlamıştı. Ben onu dışarı kadar geçirdi. Saat 9'u geçiyordu. Şimdiden hava ısınmaya başlamıştı. Peter hızla St. George Caddesi'ne doğru yürüyerek oradan otele yöneldi. Bu yürüyüşün çok yemek yedikten sonra bastıran uykuyu alıp götüreceğini umuyordu. Bir daha Marşa'yı görmeyeceği için gerçekten ayıflandı ama bu arada genç kız için anlayamadığı bir nedenden ötürü üzülüyordu. Kadınlar hakkında hiç akıllıca davranmayacak mıyım diye düşündü. Sonra bundan iyice şüphelendiğini hissetti.
42. Ayrımın sonu. Sayfa 399.